Ayrım 41.
Proletaryanın ulusu kendi çevresinde toplaması için zorunlu koşul, her şeye karşın kendi sınıf birliğini gerçekleştirmesidir. Fransa'da Maris Torres ve arkadaşlarının işçi birliğini engellemeyi kendilerine görev edinen sosyal demokrasiye karşı yürüttükleri aralıksız savaşın tarihsel önem ve gücü böyle değerlendirilir. Bu ulusal görevin yerine getirilmesi yalnız proletaryanın devrimci görevine uygun düşmekle, onunla bağdaşmakla kalmaz. Ama o söz konusu olan ülkede devrimin başarısının esas koşuludur. Kim ki burjuva milliyetçilik ile proleter yurtseverliği birbirine karıştırırsa, kim ki işçilere ulustan size ne sizin işiniz devrimdir derse, bütün bu insanlar proletaryanın devrimci çıkarına karşı çalışmaktadırlar. İdealistler ulusun maddi gerçeğini yatsırlar. Oysa işçi sınıfı Lenin'in belirttiği gibi kendi devrimci savaşımının içinde geliştiği nesnel koşullara ilgisiz olamaz ve bu koşullar arasında ulus gerçeği, toprak, dil, iktisadi kültür birliği vardır. Halk yığınlarının yönetimi bu tarihsel gerçeği bilmeyene, küçümseyene verilmez. Kaba materyalistler ulusal duygunun örgütlendirici ve harekete geçirici gücünden habersizdirler. Nazilerin zulmüne katlanmış olan Fransız işçi sınıfı neden 1944'te gene de her zamandan daha güçlü, daha saygıdeğer olarak kendini ortaya koydu? Çünkü Hitler faşizmine ve onun suç ortağı anti-ulusal büyük burjuvaziye karşı bütün ulusun başına geçmesini bildi. Eğer enternasyonalizmin temelinde öteki halklara karşı saygı varsa, kendi öz halkına saygı duymadan, onu sevmeden enternasyonalist olunamaz. Bu derste gördük ki gerici büyük burjuvazi kendi sınıf ayrıcalıklarını ulusu Amerikan emperyalizmine kul etmekle koruyabilir. Tersine devrimci proletarya bağımsız bir Fransız siyaseti güderken tümüyle ulusun çıkarını savunur. Yurtsever olan işçi sınıfıdır. Çünkü işçi sınıfı yükselen sınıftır ve kendisini bizzat ulusun yaşamının ve onun gerçeğinin sorumlusu sayar. Maris Torres, Fransız Komünist Partisi'nin 13. Kongresinden dersler çıkartarak işçi sınıfı tarafından komünistlerin yönetiminde burjuvaziye karşı yürütülen savaşımın nasıl her durum ve koşulda ulusun çıkarıyla bağdaştığını gösterdi. Bir militarizm azgınlığının ve Almanya'ya karşı bir öce alma anlayışının bütün tohumlarını içinde taşıyan Versalis Anlaşması'na karşı savaşında da gene böyle oldu. Keza gene sömürgelere yapılan baskıya ve sömürge savaşına, Fas-Çin-Hindi karşı savaşımda, Münih Uzlaşması'na karşı, şu garip savaşa karşı Hitlercilerin ve suç ortaklarının işgaline karşı, Fransız Rönesansı sabotajına karşı savaşımda da böyle olmuştur. Bugün de işçi sınıfı halkımızın cellatlarının yeniden silahlanmalarına karşı bir muhalefet yürüttüğü zaman ve barışın Fransa'nın en başta gelen çıkarının çevresine uyanık bir muhafız gücü diktiği zaman aynı şey oluyor. Tarihin ülkemizi kapitalist sömürüden kurtarmaya çağırdığı işçi sınıfı, eğer bugünkü kavgada ulusun varlığını anti-ulusal burjuvaziye karşı korumak üzere yönetici rolünü oynamasaydı, devrimci görevini nasıl başarıyla yürütebilirdi? Gelici büyük burjuvazi bir yandan ölümün gölgesini Fransa'nın geleceği üzerinde uçuşturup, bir yandan halkımızın geçmişini yatsırken, işçi sınıfı bunun tersine ülkemizin tarihinde mutluluğa ve özgürlüğe doğru bir ilerleme oluşturan ne varsa hepsini gururla anar ve ortaya koyar. Bizim yurt sevgimiz onun en şanlı geleneklerinin sevgisidir. Onu meşale taşıyıcısı geleneklerine yeniden kavuşturma iradesidir. Bizim yurt sevgimiz özgür ve mutlu olmasını istediğimiz o yurt halkının sevgisidir. Bencillikleri, açgözlülükleri, düşük ruhları, bayağılıkları zaten çoktan beri ulus topluluğunun dışında kalmış olanların değil, Fransızların, Fransasının sevgisidir. Alçak gönüllülerin, yurdunu gösterişsiz bir şekilde sevenlerin yurtseverliği, kralın terk ettiği, kilisenin yaktığı Fransız köylüsü Jeanne d'Arc'ın yurtseverliği, bütün tarihimizi ışıktan bir çizgi gibi kat eder. Serflerin bahtsız kaderi üzerine eğilmiş La Bruyère, despotizmde yurdun bir kırıntısı bile yoktur diye yazıyordu. Büyük Fransız devriminin demokratları kendi vatanlarını fethettiler. Valmy Savaşı'nı yaşasın ulus çığlıklarıyla kazanan kunduracılar ve terziler kalabalığına can veren güçlü bir devrimci yurtseverlik esiniydi. İşte Maris Torres'in yönettiği Fransız Komünist Partisi'nin erdemi, Fransa'nın renklerini iflas etmiş burjuvazinin ihanet ettiği halkımıza geri vermiş olmasıdır. Fransız Komünist Partisi, emek için demokratik özgürlükler uğruna, bağımsızlık ve barış için Fransız ulusunun birliğinin önderidir. Stalin 1952'de şöyle diyordu: "Eskiden burjuvazi ulusun başı sayılırdı. ulusun haklarını ve bağımsızlığını savunurdu. Bunları her şeyin üstünde sayardı. Bugün artık ulusal ilkeden iz kalmamıştır. Bugün burjuvazi ulusun haklarını ve bağımsızlıklarını dolarla trampa etmektedir. Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik bayrağı geminin bordasından denize atılmıştır. Eğer siz komünist ve demokratik partiler temsilcileri, yurtsever olmak istiyorsanız, ulusun yönetici kuvveti olmak istiyorsanız, bu bayrağı başınızın üstünde yükseltmek ve onu ilerilere taşımak hiç kuşku yok ki size düşer. O bayrağı sizden başkası yükseltemez. Bu görevin işçi sınıfı tarafından yerine getirilmesi, burjuva sömürüsünü tasfiye edecek olan sosyalizme giden yolda zorunlu bir aşamadır. Yoklama soruları. 1. Ulusal gerçeğin niteliklerini tekrarlayınız. 2. Neden devlet ulusu oluşturan unsurlardan biri değildir? Devlet ne bakımdan ulusun gelişmesine yardım edebilir? 3. Güncel örnekler vererek gerici burjuvazinin ulusun değişik niteliklerini nasıl tahrip etmeye çalıştığını gösteriniz. 4. Burjuva kozmopolitizm nedir? 5. Proleter enternasyonalizm nedir? 6. Fransız işçi sınıfı ile Alman işçi sınıfının çıkarlarının nasıl dayanışma içinde bulunduklarını gösteriniz. 24. ders, ulus. Bundan önceki derste emperyalizm koşullarında burjuva sınıf baskısının gitgide ulusal baskı biçimine büründüğünü gördük. Feodalizme karşı verdiği savaşımda ulusların kurtarıcısı olan kapitalizm, şimdi emperyalist kapitalizme dönüştü ve uluslar için en büyük ezici güç durumuna geldi. İşte bunun içindir ki emperyalizme karşı savaş, ulusal bağımsızlık uğruna savaşın biçimini alıyor. Belli bir ülke için bu bağımsızlık hareketi yabancı emperyalizm tarafından tehdit edilen ya da soyulan bütün toplumsal tabakaları bir araya toplar. Örneğin Çin'de burjuvazinin önemli kesimlerinin, proletaryanın ve köylülerin yanında ulusal kurtuluş savaşımına katılmış olması bu şekilde açıklanır. Burjuvazinin bir bölümü çıkarlarını zalim ve çapulcu yabancı emperyalizmin çıkarlarına bağlamıştı. Ama yabancı emperyalizm, burjuvazinin öteki unsurlarının çıkarlarına ağır bir şekilde zarar veriyordu. Örneğin sanayicilerin çıkarlarına. Bunlar da elbette bağımsızlık hareketinde yer aldılar. Fransa'da da aynı durum, günümüzde Amerikan emperyalizmi, gerici büyük burjuvazinin, spekülatörlerin, silah tüccarlarının suç ortaklığını ilgi çekici buluyorsa da, burjuvazinin öteki kesimlerinin çıkarlarına darbe indiriyor. Bunun gibi Amerikan emperyalizmi tarafından Fransız ekonomisine empoze edilen Marshall Planı, ulusal sanayinin bütün kollarının işleyişini felce uğratıyor. Onları Doğu ülkelerindeki pazarlarından yoksun bırakıyor ve benzeri. Birçok sanayicinin büyümekte olan hoşnutsuzluğu bundan ileri gelmektedir. Fransa'nın önemini yitirmesi gibi bir sonucu olan ve Fransız ulusunun egemenliğine darbe indiren Almanya'nın yeniden silahlandırılması, burjuvazinin kendi içinde de Alman egemenliğinden kaygılanan çeşitli tabakaların muhalefetine neden olmaktadır. Fransız Komünist Partisi'nin 13. Kongresi tarafından kabul edilen tez, işçi sınıfından çok uzakta bulunan ve ilke olarak Komünist Partisi'ne düşman olan birçok toplumsal kategorilerin Atlantik siyasetinin nesnel sonuçlarından ağır zararlar görmüş olduğunu belirtiyor. İşte bunun içindir ki bazı burjuva siyasal çevreleri kapitalizme bağlılık derecesi ne olursa olsun komünistlerin yanında ve Fransa'nın boyunduruk altına alınmasına karşı olduklarını bildiriyorlar. Amerikan emperyalizmine ve onu destekleyen gerici büyük burjuvaziye karşı Fransa'nın bağımsızlığı uğruna bir birleşik ulusal cephe böyle kurulmuştur. Cephe burjuvazinin Fransa'ya Amerikan emperyalizmi tarafından empoze edilen siyasetin sonuçlarının tehdidi altında bulunan kesimlerini içine alıyor. Bu cephe ülkenin içindeki proletarya ile burjuvazi arasındaki sınıf savaşımını asla ortadan kaldırmaz. Zaten gerici büyük burjuvazi ülkeyi yabancı emperyalizme sınıf çıkarı yüzünden teslim etmiştir. Şu halde Fransız proletaryası ulusal bağımsızlık uğruna savaşımını sınıf savaşımından ayıramaz. Emperyalist kapitalizmin almış olduğu anti-ulusal niteliğinden hareket ederek Marksistlerin çağdaş zamanların en çetin sorunlarından birini, sömürge sorununu nasıl koyduklarını ve çözdüklerini göreceğiz. 1. Sömürge sorunu, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı. Emperyalist çağda en güçlü devletler yeryüzünü Asya'da, Afrika'da aralarında bölüşüp bitirdiler. Bu şekilde kurulan sömürgeler ve himaye altına alınan ülkeler tröstler tarafından vahşice sömürülmektedir. Sömürge üzerindeki baskı ulusun bütün yönlerini hedef tutar. Toprak işgal edilir, ulusal dilin zararına yabancı dil empoze edilir. İktisadi zenginlikler yağma edilir, ulusal kültür köleleştirilir. Elbette ki sömürgeci emperyalizm, işgalci devlet olarak kendi sözde haklarını sürdürmek için acımasızca zulmeder. Sömürge halkların kendi devletlerini kurmak haklarını kabul etmez. Marx'ın şu ünlü formülünü herkes bilir. Başka bir halkı ezen bir halk özgür olamaz. Bir halkın boyunduruk altına alınması aslında azami kar peşinde en zayıf halklara el atan ve onları soyan gerici büyük burjuvazinin ve tekellerin işidir. Bu girişimin sömürgeci ülkenin proleterlerinin çıkarlarına aykırı olduğu açıktır. Neden aykırıdır? İlkin şunun için, başka halkların sömürgeleştirilmesiyle güçlenmiş durumda bulunan proleterlerin sınıf düşmanıdır. Gerici büyük burjuvazidir. Hatta sömürge halklarının sömürülmesi emperyalist burjuvaziye, kendi proletaryasına bazı küçük kazançlar, burjuvazinin sömürge ülkeler emekçilerinden söküp aldığı muazzam karlar yığınından ayrılan bazı kazançlar vermek olanağını sağlarsa da, bu kazançlar zaten burjuvazinin sömürgelerin sömürülmesinden elde ettikleriyle bol bol karşılanır. Burjuvazi bu artan gücünü yalnız sömürge emekçilerine karşı değil, sömürgeci devletin proleterlerine karşı da kullanır. Dışarıdaki sınıf baskısı, içerideki sınıf baskısını sağlamlaştırır. Sonra şunun için burjuvazi sömürgeci girişimlerini iyi yürütmek amacıyla kendi proleterlerini yabancı emekçilere karşı sevk eder. Hem kendi proleterlerinin hem de yabancı emekçilerin sömürüsünden korkunç kârlar elde eder. Elbette bu sonuca varmak için sömürgeci ülkenin emekçilerini sömürge zulmünün onların çıkarına olduğuna inandırmaya uğraşır. Halk çocukları için hazırlanan burjuva el kitaplarında vurgun, çapul savaşı bir uygarlık savunması gibi gösterilmektedir. Tröstlerin çıkarları Fransa'nın çıkarları etiketi altında gizlenir. Fransız, İngiliz ve benzeri emekçileri bu yalanlara inandıkları ölçüde en büyük zararlara, haksızlıklara uğrarlar. Kendilerini ezen sınıfın amaçlarına hizmet ederler. Sömürülen sınıf olarak kendi öz savaşımlarını zayıflatırlar. Proleterlerin uluslararası birliğini zayıflatırlar. Bu son gözlem bizi sömürge sorununun çözümüne doğru götürür. Gerçekten de bu çözümün anahtarını veren proleter enternasyonalizmdir. Sömürgeci ülke emekçilerinin çıkarları ile sömürge ülke emekçilerinin çıkarları, emperyalist burjuvaziye onların ortak düşmanlarına karşı dayanışma halindedir. Burada proleter enternasyonalizmi doğru olarak nasıl belirtilir? A. Bir yandan ezen ülkenin emekçileri ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını teslim ederken, pratikte bu ezilen uluslara kendi öz devletlerini, kendi bağımsız devletlerini kurmak üzere sömürgeci devletten ayrılmak hakkını tanımaları anlamına gelir. Bir yandan serbestçe ayrılma hakkını reddederken, kaderlerini serbestçe tayin etme hakkından söz etmek, ikiyüzlü bir gevezelikten başka bir şey değildir. Çünkü bu bir elle verileni öteki elle geri almaktır. İşte bu nedenle sömürgeci ülkenin emekçilerinin sömürge ülkeler için ayrılma hakkını istemek görevi vardır. Bu hakkı sömürge halklarının bağımsızlık için yeteri kadar olgun olmadıkları gibi uydurma bir bahaneyle reddetmek gerici bir tutumdur. Yalnız böylelikle egemenliğini uzatan sömürgeci burjuvazinin işine yarar. Bir örnek, Çin Hindi, Fransız emperyalizmine karşı Vietnam, Laos, Kamboçya halklarının yürüttükleri kurtuluş savaşımı karşısında tek doğru tutum, bu halkların mutlak olan ayrılma, halkların bağımsız devlet olma haklarını teslim etmek ve onlara bizzat Fransa'da fiili bir destek sağlamaktır. B. Ama öte yandan ezilen ülkenin emekçileri, sömürgeci ülkenin proleterleriyle aynı uluslararası sınıf birliği içinde olduklarını doğrularlar. Bunun içindir ki sömürge ülkelerde devrimci partiler zorba emperyalizmle savaşırken, aynı zamanda kendi ülkelerinin burjuvazisinin burjuva milliyetçileriyle de savaşırlar. Sömürge ülkelerin burjuva milliyetçileri bu ülkenin emekçilerine bütün Fransızlar sizin düşmanınızdır derler. Proletaryen enternasyonalizmi ruhuyla yetişmiş emekçilere hayır sömürgeci Fransız tröstleri düşmanlarımızdır ama Fransız emekçileri dostlarımız diye yanıt verirler. Böylece sömürgeci ülkenin proleterleri enternasyonalizm adına sömürgeci burjuvazinin burjuva milliyetçiliğiyle savaşırlar. Sömürge ülkenin proleterleri enternasyonalizm adına kendi burjuvazilerinin burjuva milliyetçiliğiyle savaşırlar. Lenin şöyle diyor, ezen ülkelerin işçilerinin enternasyonalist eğitimi zorunlu olarak her şeyden önce ezilen ülkelerin özgürlüğü ve ayrılması ilkesinin savunulmasını içermelidir. Yoksa ortada internasyonalizm diye bir şey kalmaz. Bu propagandayı yapmayan, ezen bir ulusun sosyal demokratını emperyalist ve alçak saymak hakkımız ve görevimizdir. Sosyalizmin gerçekleşmesinden önce ayrılma olasılığının binde bir olması durumunda bile bu istem mutlak bir istemdir. Bunun karşıtı olarak küçük bir ulusun sosyal demokratı, ajitasyonun ağırlık merkezini bizim genel formülümüzün ilk sözcüğü üzerine getirmelidir. Ulusların serbestçe kabullendiği birlik, o internasyonalist olarak görevlerine sırt çevirmeden hem kendi ulusunun siyasal bağımsızlığından yana olabilir, hem de ulusunun bir komşu devlet ile birleşmesinden yana olabilir. Ama o her durumda küçük ulus dar kafalılığına karşı, kendi içine kapanmaya karşı savaşın vermeli. Bütünü ve geneli göz önünde tutmalı. Özeli genel çıkara bağımlı kılmalıdır. Sorunu derinliğini incelememiş olanlar, ezen ulusların sosyal demokratları ayrılma özgürlüğü üzerinde ısrar ederlerken, ezilen ulusun sosyal demokratlarının birleşme özgürlüğü üzerinde direnmelerinin çelişki olduğunu düşünürler. Ama biraz düşününce, internasyonalizmle ve bugünkü durumdan hareket ederek ulusların birbirleriyle kaynaşmasına varabilmek için başka yolun olmadığı, olmayacağı anlaşılır. Bu tutum Fransa'da Maurice Thorez tarafından binlerce kez doğrulanmıştır. Sömürgelerinde 10 milyonlarca köleyi ezen emperyalist bir ülkenin proleterleri olan bizler, bu halkların kaderlerini serbestçe tayin etme haklarını Fransa'dan ayrılmalarına kadar ve ayrıldıklarında çok yüksek sesle ilan etmek durumundaydık. Kendi ülkelerinde ulusal dar görüşlülüğe karşı hareket etmek ve aynı zalim emperyalistlere karşı Fransız proletaryasıyla dayanışma içinde bir savaşımın kendi öz halkları için yararlı olduğunu kamuya açıklamak hizmetini sömürge ülkelerdeki devrimci arkadaşlarımıza bırakarak kendi ülkemizde bütün sömürgeci ve şöven eğilimlere karşı savaşmak zorundaydı. Boşanma hakkı diyordu Lenin. Boşanma zorunluluğu anlamına gelmez. Burada serbestçe tayin hakkının önemli bir yönü ortaya çıkıyor. Bazı kimseler yalın bir görüşle yorumlayarak hak ile zorunluluğu özdeşleştiriyorlar. Sömürge ülkenin proleterlerinin sömürgeci ülkenin proleterleriyle anlaşma halinde açıkladıkları şeyden, yani ayrılmaya hakları oluşundan hiç de her durum ve koşulda ayrılmadan yana oldukları ve her durum ve koşulda ayrılmayı yararlı buldukları sonucu çıkmaz. Bir örnek alalım. Çarlık Rusyası Asya'nın çeşitli halklarını eziyor. Onların bağımsız devletler kurma haklarını reddediyordu. Rus Marksistleri, Gürcü Marksistler, Ermeniler ve benzeri Çarlığa karşı ayrılma hakkını ilan ediyorlardı. 1917 Ekim devrimi geldi, sosyalizmin gelişi Gürcüleri, Ermenileri ve benzeri sömürge boyunduruğundan kurtardı. Bununla birlikte bunlar Rus ulusundan ayrılmadılar. Onu oluşturan bütün uluslar arasında eşitlik temeli üzerinde kendilerine çok uluslu bir devlet kurdular. Neden Gürcüler, Ermeniler ve benzeri kendi ayrılma özgürlüklerini kullanmadılar? Neden? Sözün kısası, boşanma hakkını elde ettikleri halde bu haktan yararlanmadılar. Çok basit, çünkü böyle yapsalardı sosyalizmin ve Sovyetler Birliği'nin düşmanları olan kapitalist ülkelere kolayca yem olurlardı. Eski çarlık sömürgelerinin emekçilerinin çıkarı, sınıf çıkarı kesin olarak Rus halkından ayrılmamak, birçok ulusu bir araya toplayan sosyalist devletin bağrında, sınıf esası üzerinde Rus halkıyla ve öteki Sovyet halklarıyla birleşmekti. Ayrılmaya ya da serbest birleşmeye yetkiyle karar veren sınıf çıkarıdır. Ama her durumda seçim tam bir egemenlikle ilgili halka düşer. Fransız halkı da sömürge halklarının bağımsızlık dileklerine bu şekilde saygı göstermelidir. Özellikle Vietnam halkı içinde aynı durum söz konusudur. Vietnam halkının Fransa'dan ayrılmaya hakkı vardır. Bu mutlak bir halktır. Ama sömürgeci burjuvazi bu hakkı kabul etmiyor. Çünkü Çin Hindini sömürmeye devam edebilmek istiyor. Fransız emekçileri ise buna karşılık sürmekte olan savaşa karşı gönderilen birliklerin anavatana geri çekilmesi için savaşın vererek Vietnamlıların hakkını destekliyor. Bu savaş haksız bir savaştır. Çünkü onun amacı bir halk üzerindeki baskıyı sürdürmektir. Tersine Vietnam ulusu tarafından zulmeden emperyalizme karşı yürütülen savaş haklı bir savaştır. Bütün ulusal kurtuluş savaşları gibi haklı bir savaş. Vietnam ulusu bir kere sömürge boyunduruğundan kurtulduktan sonra egemen ve bağımsız olarak Fransa ile kuracağı ilişkilere karar verme hakkı kendisine ait olacaktır. Daha şimdiden Fransa'nın emekçileri ve Vietnam emekçileri Bir karşılıklı iktisadi ve kültürel ilişkiler siyasetini arzu edilir ve her iki ülke için de yararlı sayıyorlar. Ama bu siyaset her iki ulusun birbirinden ayrılmasını ve her iki devlet arasında mutlak eşitliği içeriyor. İşte görüyoruz ki teoride ve pratikte ulusal sorunu ve sömürge sorununu çözmeye olanak sağlayan proleter enternasyonalizm ilkesidir. Şu halde bir kere daha sınıf savaşımı karşımıza çıkıyor. Gelişmiş ülkelerdeki proletarya hareketiyle sömürgelerdeki kurtuluş hareketinin çıkarları, devrimci hareketin bu iki biçiminin ortak düşmana karşı, emperyalizme karşı ortak bir cephede birleşmesini gerektirmektedir. 2. Sosyalist uluslar. A. Ulusal sorun ve sosyalist devrim. Ekim 1917 devriminin başarısını sağlamış olan şey, kesin olarak bu ortak cephenin kurulmuş olmasıdır. Büyük Çarlık İmparatorluğu'nda, aynı burjuvazi tarafından sömürülen halkların etkin ittifakı olmasaydı, Rus proletaryasının emperyalist burjuvaziye karşı zaferi olanaklı olamazdı. Ekim devrimi emperyalizmi böylelikle hem önden hem arkadan vurdu. Ekim devrimi büyük toprak sahiplerini ve kapitalistleri devirerek ulusal ve sömürgesel baskının zincirlerini kırdı. Büyük bir devletin istisnasız bütün ezilen halklarını bu baskıdan kurtardı. Proletarya ezilen ulusları kurtarmadan kurtulamaz. Ekim devriminin belirleyici özelliği bu ulusal ve sömürgesel devrimleri SSCB'de ulusal kin ve uluslar arasında çatışmalar bayrağı altında değil de SSCB'de oturan ulusların işçilerinin ve köylülerinin karşılıklı güveni ve kardeşçe yakınlaşması bayrağı altında milliyetçilik adına değil de enternasyonalizm adına yapmış olmasıdır. İkinci enternasyonelin yöneticileri ulusların eşitliği üzerine nutuklarına karşın sömürge halklarına önem vermiyorlardı. Onların her türlü devrimci eylem olanaklarını reddediyorlardı. Olsa olsa onlara kültürel özerklik hakkı, kendi kültür kurumlarına sahip olma hakkı tanıyorlardı. Ama o da sömürgeci devlet çerçevesi içinde. Buna karşılık Marksist-Leninistler, ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkını, ayrılma hakkını, bağımsız bir devlet kurma hakkını anlarlar. Ezilen ulusların bağımsızlıkları uğruna savaşımı, emperyalist burjuvaziye karşı yani anayurt proletaryasının doğrudan doğruya hasmına karşı yönelmiş olduğuna göre bundan savaşımın devrimci bir niteliği olduğu sonucu çıkar. Ulusal sorun, proleter devrim genel sorununun bir parçasıdır. Afrika ve Asya'nın ezilen halklarında ulusal kurtuluş savaşının 1917'den beri olağanüstü büyümesi, Çin halkının emperyalizme karşı zaferi ve sosyalizme gidişi, dünya çapındaki devrimci savaşım için birinci derecede önemli olaylardır. Sömürgelerin ve bağımlı ülkelerin tam bir sakinlikle sömürülebildiği ve ezilebildiği çağ geçmiştir. Sömürgelerde ve bağımlı ülkelerde kurtuluş devrimleri çağı, bu ülkenin proletaryasının uyanış çağı, devrimde egemenlik çağı gelmiştir. B. Sosyalist ulusların nitelikleri. Sosyalist dönemde yeni bir ulus tipi, sosyalist ulus ortaya çıkmıştır. Bundan önceki derste gördük ki, burjuva uluslar denince burjuvazinin yönetiminde feodaliteye karşı savaşımda şekillenmiş olan ulusları anlamak gerekir. Burjuvazinin zaferi, kapitalist üretim ilişkilerinin zaferi olmuştur. Burjuva ulusun özel çizgileri bundan ileri gelir.